Eksenden herkese merhabalar. 28 Haziran 2018 Perşembe günü dünyadan haberlerle karşınızda izleyeceğim ama Eksen özel programı yapacağız bugün. Dünya biraz bekleyecek. 24 Haziran seçimleri nedeniyle, seçimlerin sonuçları itibariyle Türkiye dış politikasını konuşuyoruz. Farklı görüşleri topluyoruz. Bugün de bu haftayı Eksen özelle kapatacağım. Programın ilk yarısında İstinye Üniversitesi'nden Profesör Mesut Hakkı Caşin'le konuşacağız. İkinci yarısında da Şam Devlet Üniversitesi'nden Profesör Mehmet Yuva'ya bağlanacağız. Onunla konuşacağız. Hem Türkiye'nin dış politikası değişecek mi bundan sonra? Yeni rejimle birlikte Ankara'daki sorularına yanıt arayacağız. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Orta Doğu, komşularla ilişkiler, ekonomik resim ne yönde ilerleyecek bunu anlamaya çalışacağız. Özellikle Profesör Mehmet Yuva'ya Türkiye'deki seçim süreci öncesiyle sonrasıyla Suriye hükümeti ve Suriyeli insanlar için ne manaya geliyor onu soracağız. Beklentileri nedir onu soracağız. Özellikle Türkiye'nin Astana sürecinde Rusya ve İran'la yaptığı işbirliği son dönemde seçime gider ayak kısa bir süre kala Amerika Birleşik Devletleri ile Membiç Anlaşması, yani Suriye'nin kuzeyinde belli başlı entiteler oluşturulmasına evrilmişti. Bir yandan bir dondurulmuş durum var Suriye'nin kuzeyi için, kuzeybatısı için İdlib bölgesinde çatışmasızlık bölgeleriyle. Ama bundan sonra ne yapılacak? Suriye hükümeti ve devlet başkanı Beşar Esad ülkenin bütün topraklarını kontrol altına almaktan bahsederken Türkiye'nin politikaları nereye nasıl evrilecek? Profesör Mehmet Yuva'ya da biraz daha Suriye odaklı sorular yönelteceğiz, anlamaya çalışacağız durumu. Hem Mesut Hakkı Caşin üzerinden hem de Mehmet Yuva üzerinden Türkiye, ABD, Rusya, Suriye'ye uzanan hatta ışık tutmaya çalışacağız. Frekanslarımızı tekrarlayalım. Tekrar İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından yine Eksen'i dinleyebilirsiniz. Akşama da tekrarımız var. Başlayalım efendim. Evet, önce İstinye Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin telefon attığımızın diğer ucunda. Hocam, şimdi 24 Haziran seçimleri sonucunda oluşan tabloda Türkiye'nin dış ilişkilerinde büyük değişiklikler beklemek gerekir mi?
Şimdi iki husus var bunlardan bir tanesi. Bir defa Türkiye İç politikada çok farklı bir süreci başlatmıştır. Yani Cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa genellikle kabul edilen sistem Osmanlı'dan bu tarafa parlamenter sistem olmuştur. Ve bu parlamenter sistemden dönüş var ve çok ciddi oranda Cumhurbaşkanı'nın yetkileri arttırılmıştır. Bu tabii fren ve denge açısından parlamentonun bir rolünün ne olacağı henüz tam net değil. Ancak bakanlıkların direkt ona bağlı olması ve yargı konusunda da belirlen serbestlere bakıldığında Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin çok genişletildiği görülmekte. Bu durumda Cumhurbaşkanı kendi istişaresini doğrudan bakanlıklar yoluyla kurarken daha büyük bir serbestlik içerisinde hareket edebileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Ancak dikkat ederseniz son zamanlarda Türk dış politikasının belirlenen iki ana unsur var. Bunlardan bir tanesi Amerika ile yaşanan kırgınlık ve kırılma. Ve bu kırılmanın içerisinde NATO'ya yansıma, Avrupa Birliği'ne yansımanın. İkinci husus ise bu çok önemli yine. Suriye krizinden doğan bir takım belirsizliklerin Türk dış politikasının olumsuz etkileri hem Avrupa Birliği hem Rusya ile ilişkileri bozması. Bu durumda Türkiye bu sürecin içinden çıkışı özellikle de kendi iç politikasında yaşadığımız 15 Temmuz'la beraber çok ciddi bir şekilde onarmaya gayret etti ve burada yanında en önemli müttefik olarak Rusya'yı ve Başkan Putin'i buldu. Bu özellikle çıkışın içerisinde çok önemli iki husus vardı. Astana süreciyle hepimizin bildiği gibi ateşkesin sağlanması ve normalleşmeye doğru İblis'e geçiş, bu iki önemli unsurdu. Ve en son Ankara toplantısıyla da taraflar bunu belli bir noktada resme döktü. Yani nasıl söyleyeyim, hayata geçirdi. Ama buna rağmen Trump'ın son zamanda Suriye'ye yapmış olduğu girişim ve Suriye'de özellikle Irak kullanması koalisyon kuvvetleriyle beraber buradaki belirsizliği arttırmış durumdadır. Ve Kudüs meselesini de ortaya koyduğumuz zaman Türkiye karşısında İsrail ile Amerika'nın cepheleşmesi ve bunu Ermeni meselesi üzerinden ve S-400 füzeleriyle F-35 uçakları üzerinden NATO ve Avrupa Birliği'ne taşıması Türkiye sıkıştırmış durumda. Bir başka belirsizlik unsuru ise Amerika'nın özellikle iki devleti hedef alan. Yani Trump'ın başlattığı Büyük Amerika ruhuyla Çin'e uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve korumacı politika, Kuzey Kore ile beraber yeni bir sürece evrildiği gibi Rusya'ya karşı yaptırımların Avrupa Birliği'nin de Amerika'ya karşı cephe almasına sebebiyet verdi. Ve evet. Bu kırılmayı biz son G7 zirvesinde yaşadık. Yani.
Evet.
Demek ki değişim sadece Türkiye'nin iç politikasında değil, yakın ve orta düzlemdeki güçler dengesinde de değişiklik ve belirsizlikler var. Bu durumda seçimden güçlenerek çıkmış olan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığındaki yeni statüsünün ben mevcuttan çok farklı olacağını düşünmüyorum. Birinci tespitim bu. İkinci tespitim şu, burada Amerika'ya karşı daha sıkı duracağını düşünüyorum. Yani eğer Amerika Türkiye'ye karşı bu bir haftadır yine başladı. Siz İran'a karşı yaptırımlara uyacaksınız, Rusya'ya karşı uyacaksınız ve öteki yandan da hem ekonomik yönden hem de Rusya'dan füzeleri almaması yolunda Türkiye'ye baskıyı artırmak. Türkiye artık baskı yapılacak bir ülke değildir. Benim kanaatime göre füzeler alınmış ve bu mesele kapanmıştır. Eğer Amerika tarafı uluslararası anlaşmalara rağmen uçakları vermezse, ki vermediğini de görür, uçaklar halihazırda orada olması bana göre bir anlam ifade etmiyor. Bu durumda Türkiye buna karşı bir pozisyon alacak.
Ne yapabilir hocam? Şimdi bir yandan da pek çok yorumcu Türkiye'nin göbekten mali piyasalar anlamında Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımlı olduğunu söylüyorlar. Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz de var bu arada. Bu koşullarda hakikaten bir meydan okuma, Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuma görebilir miyiz?
Şimdi nasıl ki Rusya doğrudan doğruya Amerika'ya karşı bir ekonomik savaşı göze alamıyorsa, Türkiye'de Amerika'ya karşı doğrudan doğruya bir savaş açacak durumda değildir. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'de Amerikan mallarına karşı vergiyi arttırdı.
Evet.
Ama Amerika'nın gözden kaçırdığı iki husus var. Bu hükümet 2025'e kadar devam ediyor. Bu çok önemli. Bir ikincisi, 2030-2040'ların Türkiye'si dünyanın ilk 10 ekonomisine girmiş olan nüfusu 120 milyon olan bir Türkiye olacak. Eğer Amerika burada durduğu yerde tekrar Ermeni meselesini veya burada bir şekilde Telkom'la Türkiye'ye sıkıştırmaya kalkıp Türk kartını oynarsa Türkiye'yi kaybeder. Bu tabii bu kaybetme bir günde olmaz. Nedeni var. Bütün uçaklarımız, büyük tanklarımız hep Amerikan mı?
Evet.
Ama şu var, Türkiye Amerika'nın görmediği bir şey var veya görmek istemediği. 1950'lerde 2 dolarlık silah dilenen bir ülke değil. Veya Menderes gibi gidip Amerika'dan para dilenen bir ülke değil. Tam tersine Türkiye dünyanın 17-16. ekonomisi. Yani dolardaki bu dalgalanma Türkiye'yi baskıyı arttırmıştır, ama Türkiye ne kadar baskı yapılırsa Türk ekonomisinin %7'den aşağı düşmeyen bir kalkınma gösterdiğini görüyoruz. Nedeni de şu, bir defa Türkiye'nin belki petrol ve gaz yok ama insan kaynakları ve eğitim, insan kaynağı özellikle üniversitelerdeki yeni jenerasyonu çok daha iyi yetiştirdiğini ben bir öğretmen olarak söyleyebilirim. Bu ne demek? Türkiye'nin rekabet gücü giderek artmaktadır. Türkiye dış ticaretini zaten %50'sini AB ile yapıyor, Amerika ile değil. Eğer Türkiye bütün bu şeylere rağmen, dinamiklerine rağmen Amerika tarafından tıpkı İran olayında olduğu gibi, yani Amerika en büyük hatasını Şah rejimini deport etmekle vermiştir. Türkiye'yi kaybederse İran'ı da kaybettiği gibi kaybeder. Bu tabii Türkiye'ye zarar verdiği gibi Amerika çok daha fazla zarar veriyor. Bir kere Amerika Karadeniz'e çıkamaz. Doğu Akdeniz'de de rahat hareket edemez. Ve Türkiye'yi düşman alan bir ülke Doğu Akdeniz'e kıpırdayamaz. Akdeniz'e bu Kıbrıs'a dahil olmak istiyor. Yani burada işte Amerika yine aynı yanlışın üzerinden devam etmekte. İsrail Netanyahu hükümetiyle bir olup Kudüs meselesinden, Filistin meselesinin üzerinden kalkıp Doğu Akdeniz gözünü Türkiye'yi şekilde sıkıştırmak, münasır ekonomik bölge ve diğer bizim ekonomik çıkarlarımızı burada göz ardı etmek isteyen bir takım kuvvet gösterisinin 6. filoyla yapıyor. Bu bir kere ters sefer, çünkü Doğu Akdeniz'i en iyi bilen Amerikalılar değil Türkler. Doğu Akdeniz hakimiyeti sadece gemiyle değil, bir defa bu çok ilginç bir şey. Türkiye'nin buradaki uluslararası hukuktan doğan hakları belli. 12 deniz mili ve 200 deniz mili münasır ekonomik bölgesi var Türkiye. Ve deniz yan hatları deniz belirlenmedi. Buna rağmen kalkıp Rum üzerinden buraya bir takım askeri güç yığmakla veya askeri tatbikat yapmakla Türkiye'ye hava göstermenin ben ters
olduğunu düşünüyorum. Hocam galiba ama münhasır ekonomik bölge ilan etmediği için Türkiye bir sıkıntı var orada. Ben başka bir şey buradan Avrupa Birliği'ni sormak istiyorum ama size. Şimdi Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi toplantısı yapıldı. Ve o toplantıda bir şekilde üyeliğin devam etmesi, Avusturya'nın işte artık son verelim müzakerelere talebini reddettiler ama hani mali yardıma da devam edecekler. Fakat ortada bir şey yok. Yani hiçbir şekilde üyelik ilerlemiyor. Avrupa Birliği'nin şartları var. Olağanüstü halin kaldırılması, hukuka uygun hareket edilmesi. Gümrük Birliği'ni de genişletmeyecekler. Türkiye zarar görüyor Gümrük Birliği genişletilmediği için, güncellenmediği için. Dolayısıyla AB işleri nereye gider sizce?
Şimdi AB işleri 50 senedir nasıl gitti gene aynı.
Yani, hiçbir şey olmaz mı diyorsunuz?
Yani Cumhuriyet Halk Partisi de kazanmış olsaydı burada zaten söyledi Avrupa Birliği sözcüsü. Kalkıp Türkiye'yi kapılar açacağız değildir dedi bu. Burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye nasıl egemen devletler kendi çıkarlarını önce tutuyorsa Türkiye'de AB ile ilişkilerinde önce ekonomik çıkarlar çözülür. Dikkat ederseniz hemen Erdoğan'ı tebrik edenler arasında Almanya vardı ve daha iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz dedi. Şimdi tabii burada bir şey daha var. Alman seçmenin Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmının %64'ü Sayın Erdoğan'a oy verdi. Bu da şunu gösterir ki bir karizmatik lider olarak yurt dışında yaşayan Türkler de Erdoğan'ı destekliyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bir, Türkiye Avrupa Birliği'nden vazgeçemez. Avrupa Birliği de Türkiye'den vazgeçemez. Bakalım şimdi turistlerin büyük bir kısmı Avrupa Birliği'nden geliyor. Almanya'dan, Hollanda'dan geliyor. İkinci husus Türkiye ihracatının %50'sini Avrupa Birliği'nden yapıyor. Ne Rusya Avrupa Birliği'ni ikame edebilir ne de Avrupa Birliği Rusya'yı ikame edebilir. Aynı şekilde Amerika'da ikame edebilir. Buradan ne demek istiyorum? Türkiye bir defa Sayın Cumhurbaşkanı ben Almanya'ya ihtiyacım arasında yer alacağım. Yani belki birinci, belki Rusya'ya gider ama veya Azerbaycan'a. Almanya'ya zaten Bayan Merkel onu davet etti. Bir, ben bir defa Türkiye'de bundan kısa bir süre sonra normalleşmeye doğru gidileceğini düşünüyorum. Mahkemelerin yavaş yavaş sonuçlanacağını düşünüyorum. FETÖ davası. Üç, olağanüstü halinde kalkacağını düşünüyorum. Dördüncü husus şu, Avrupa Birliği ile ilişkiler tamamen biz kavak diyoruz. Ceiling sensibility is okay. Güneş 8-8 açık değil ama ilişkiler devam edecektir. Karşılıklı çıkara ve pragmatik çıkara dayalı. Ama bu bir Rusya-AB ilişkileri değildir. Ne yaptı Putin? Herkesi çağırdı. Bakın dedi siz Amerika'nın yaptırımlarına uymayın. Beraber ikili ticareti arttıralım. Ama Türkiye Amerika'dan daha farklı bir Rusya göre karşısında. Nedir? Rusya Türkiye'ye yatırım yapıyor. Akkuyu santralında 20 milyar dolar. Rusya Türkiye'ye güney yakında yardım yapıyor. 15 milyar dolar. Başka bir şey daha var. Tabii Türkiye aynı zamanda Rusya'nın en önemli gaz alıcılarından bir tanesi. Ama Türkiye'de 6 milyon da turist beklemiyor. Yani bir başka şey daha var. Türkiye aynı zamanda Rusya ile askeri işbirliğini arttıracaktır bunlar. Eğer Amerika bu blöfünün üstüne gider de Türkiye uçakları vermediği takdirde Başkan Putin'in çeki var açık çek. Türkiye'nin uçaklarının motorları Rusya'dan geldi. Yani Türkiye alternatifsiz değil. Demir Seriyes konuyla da ilgili. Yani Türkiye İngiltere'den de uçak motor alabilir ama İngiltere tek başına Amerika olmadan hareket edemez. Demek oluyor ki Türkiye alternatifsiz değil bir. İki, dünya silah pazarı zaten sıkışmış durumda. Çünkü dünyada savaş yok. Ama dünyanın 8. Büyük Ordusu'na sen ambargo uygularsan, 1. Türkiye çok büyük maddi tazminat açar. 2. Güvenirliğini kaybeder Amerika. Ve mutlaka tükürdüğünü yalamak zorunda kalır. Neden? Amerika 74'te de ambargoyla bizim parasını verdiğimiz fantomları vermedi. Ama sonra İran'da ilk savaş çıkınca mecbur kaldı. İran-Irak Savaşı'nın uçakları vermek zorunda kaldı. Akabinde de F-16 uçak fabrikasını kurdu Türkiye. Demek ki Türkiye'den kendisi kaybeder bunu yaparsa. Neden Türk mühendisi artık uçak yapacak seviyeye geldi? Pervaneli uçak yaptık. Şu anda uçmasa bile çok yakın zamanda orta menzilli biz eğitim uçağı da yaptık. Yani eğitim jet motorlu savaş uçağı yaptık Türkiye. Ve Ukrayna ile orta ulaştırma jet uçağı yapıyor. Airbus uçağını ortak pervaneli 4 motor uçak aldık Avrupa Birliği'nden. Yani Türkiye'nin alternatifleri çok. Ha şu var. Yedek parça sıkıntısı görürüz ama İran gibi Türkiye kendi yan sanayiyle mevcut uçaklarını uçurabilir. Amerika bunu kör gibi görmüyor. Ben Amerika'da okudum ama falan okuyayım. Bunları görmüyor ve Türkiye yedek parça veya ambargo ile tehdit ediyor. O dönemler geçti Türkiye. Nasıl
hocam,
İran bugün fantomları uçuruyorsa Türkiye'de uçurur yani.
Peki hocam, bir iki dakikam daha kaldı. Biraz az vaktim kaldı. Bir de Rusya ile, gerçi siz söylediniz ama bütün bunlar, tabii Rusya ile Suriye'de hala sıkıntılı yerler var, problemler var siyasi. Özellikle Türkiye'nin Kırım-Ukrayna meselesinde Türkiye'nin çıkışları Rusya açısından çok kabul edilebilir değil. Rusya ile ilişkileri de bir özetleyebilir misiniz önümüzdeki dönem
elbette
için? İki dakikamız var.
Rusya seçimlerinde ben bulundum. Bugün nasıl Rus kamuoyu Putin'e güveniyorsa, Türk kamuoyu da Erdoğan'a güven oyunu verdi. Öyle mi? Demokratik olarak devam edecek. Dikkat edin, Başkan Putin seçildikten sonra önce Ankara'ya geldi. Düğmeye bastı, nükleer santralın temeli atıldı. Bu şu demek, Rusya'nın Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Aynı şekilde bu mütekabiliyete bağlı. Amerika iteledikçe, İsmet Paşa'nın dediği gibi Türkiye Rusya'ya yaklaşıyor ve Çin'e yaklaşıyor. Aynı şekilde Çin'de Filistin meselesinde Türkiye'nin yanında duruyoruz dedi. İki, Türkiye-Rusya ilişkileri Suriye'den her zaman önemli. Üçüncü husus, Rusya'da yaşayan 20 milyon Türk ve Müslüman var. Bu durum şunu gösteriyor. Bu yeni dünya koşullarında tıpkı farklı koşullarda dahi olsa Atatürk, Lenin gibi Putin'le Erdoğan'ın ben çok daha büyük işler yapacağını düşünüyorum. Altını çiziyorum bunu. Üçüncü husus, her iki tarafında kamuoyu uçak kazasından canları yansa dahi bunun bir tuzak olduğunu görmüştür. Sağduyu hakim olmuştur. Türk-Rus ilişkileri İran'la beraber gelişebilir. Sayın Çavuşoğlu yanlış bir laf etti. Biz Astana'dan çekiliriz. Türkiye Astana'dan çekilemez. Çünkü gerek Afrin gerek de Cerablus Harekatı ancak Rusya'nın onur ve desteğiyle olmuş. Ve dikkat edin, askeri darbe girişiminden sonra Türkiye'nin yanında yer alan bir tek Putin ve St. Petersburg zirvesi olmuştu. Türk devleti bir imparatorluğun devamıdır Rusya gibi. Bir, Türkiye S-400'leri alacaktır. İki, Rusya'dan başka tür silahlar da alacağız ve ben bu anlaşmaların içinde yer aldım bir subay olarak Karadayı Paşa zamanında. Türkiye'de Rusya arasındaki anlaşmalar çok daha derin aslında. Uzaydan, astronot eğitiminden tutun, çok daha farklı subay eğitimine kadar çok detaylı bir anlaşma var aramızda. Yani burada asıl olan Putin'le Erdoğan'ın kimyasının uyuşması ve her ikisinin de yetkileri arttığına göre yeni dönemin içerisinde Türk-Rus ilişkilerinden daha ileriye geçeceğini ekonomide de eğitim ve üniversitede. Mesela şu anda bizim İstinye Üniversitesi Yazgın, Ruslarla iki tane anlaşma yaptık Arge konusunda. Bu çok önemli. Yani şunu söylemek istiyorum. Üniversitelerle de işbirliği arttırılacaktır. Bir başka şey daha var. O da şu. Karadeniz'in güvenliğinin korunması Doğu Akdeniz'le beraber Kafkasya meselesi ve Ermenistan'da Nagorno-Karabağ meselesinin çözümünde de Türkiye Rusya ile daha önemli çözüm parametreleri iletebilir. Buradan Ermenistan'a da sesleniyorum. Türkiye'nin arkasını vurmaya kalkmasınlar. Tam tersine Türkiye Ermenistan'a yeniden bir kart açabilir. Bu da Putin'in sayesinde olacaktır. O halde netice itibariyle bir, Orta Asya enerji kaynaklarının paylaşımı, buradaki Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkiler, Kazakistan ve Kazan dahil, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler, COBİ'ler dahil artacaktır ve deniz filosuyla havacılık alanında, bak altını çiziyorum, Türkiye sivil havacılıkta da Rusya ile derin işbirliğine girecektir. Öte yandan da şu var, bilimsel işbirliğinde Türkiye'nin yan sanayiyle Rus ağır sanayi arasında çok daha ciddi işbirliği olacak. Ama en önemlisi şu, her iki tarafı birbirini aldatmadan ama iki tarafa birbirini mutual respect ederiz, karşılıklı saygı ve uluslararası hoşgörü içerisinde olduğu takdirde kazan kazan politikasıyla enerjiden başka Rusya ile Türkiye'nin tarım alanları dahi, yani sadece domatesten bahsetmiyorum, tarım alanlarında bilimsel işbirliğinden de çok büyük bir atlamalar yapabiliriz. Bunu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla ben Türkiye'nin yeni dönemde Rusya ile çok daha yakın, hatta bloklaşmaya yakın bir süreç içerisinde işbirliğini artıracağını düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Profesör Mesut Hakkı Caşin'le konuştuk Türk dış politikasını. Bir ara verelim, Erdal Güney'den Zor Yılları dinleyelim. Az sonra Profesör Mehmet Yuva'ya bağlanacağız, bizden ayrılmayın.
Dudağımda yarım kalan söylenmemiş son sözümde, baki olsa aşk her daim ölümsüzdür. Hatırla sevgili o eski günleri, çocuklar gibi. Efkar mektubudur aşkın, sözsüz okunur. Yalan dünya dört mevsimde bir
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Şam Üniversitesi'nden Profesör Mehmet Yuva var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum Ceyda Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun Mehmet Bey. Teşekkürler. Şimdi 24 Haziran seçimleri bitti. Biz de arkasından işin dış politika ayağını tartışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Farklı görüşler, farklı bakış açılarından. Orta Doğu'dan nasıl algılandığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın en son verdiği mesajlar vardı Rus NTV televizyonuna. Amerika ve Türkiye'yi aynı safta algıladığını anlıyoruz. Manzarayı nasıl anladığınızı sorarak başlayayım.
Suriye halkının devletin 15 Temmuz 2006 gecesiyle özellikle bu seçim sonucunda yani 4 Haziran sonrasında ortaya çıkan tabloya karşı ortaya koyduğu tavrı da irdelemekte yarar var. Çünkü arada çok ciddi bir farklılık görmekteyiz. Şöyle ki Suriye halkının büyük bir kesiminde Erdoğan'ın gitmesi yönünde bir beklenti vardı. Erdoğan'ın gitmesi halinde özellikle muhalefetin başında da Muharrem İnce'nin Suriye Büyükelçilik açmak istediği, evet, Esad'la görüşmesinin mümkün olabileceği yönündeki haberler daha önce zaten Arap medyasında da işlenmişti. Hı hı. Şunu çok samimi olarak söyleyebiliriz. Arap medyası Türkiye'yi mevcut dönüşümleri, değişimleri, muhalefetin genel karakteristik özelliklerini, kimin neyi savunduğunu vesaire bu yönde çok iyi bir bilgiye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Hı hı. Ama şu kesin, Erdoğan'ın Suriye'ye zarar verdiği, Suriye'nin içinde bulunduğu bu durumdan Erdoğan iktidarının sorumlu olduğu, bu sebeple bu iktidarın gitmesi halinde, Erdoğan gitmesi halinde kim gelirse gelsin durumun daha kötü olmayacağı, aksine belki bir umut bu ilişkilerin iyileşebileceği, Türkiye'nin elini Suriye sahasından çekebileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belki tedricen Suriye'den çekileceği ve Türkiye Suriye ile kuracağı yeni ilişkiler çerçevesinde yeni bir dönemin kapılarının açılabileceği yönünde hep beklentiler vardı. Hı hı. 15 Temmuz 2016'da sahada gördüğümüz bu teşebbüs sonucunda Suriye'de ciddi bir umutlanma vardı. Çok büyük bir sevinç sokakları zaten kapsamıştı. Binlerce insan sokaklara dökülerek bayram havasında bunu kutlamışlardı. Bu da gösteriyor ki Suriye insanında, yani Suriye devletinin yanında yer alan, tabii toplumdan bahsediyoruz, halktan bahsediyoruz, Suriye ordusu ve onu destekleyen Suriye halkı bu reaksiyonuyla aslında Erdoğan'a karşı duyduğu derin tepkiyi, öfkeyi anlamamız mümkün. Bu sebeple olayları irdelemekten, analiz etmekten, neyi götürüp neyi getireceğini görmekten ziyade Erdoğan'ın gitmesine odaklı bir tepkinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Hı hı. Şimdi bu seçim sonucunda bunun böyle bunu görmedik sahada. Yani seçim öncesinde de Suriye'de beklentiler mevcuttu. Şüphesiz Erdoğan sultasının sonuna gelinmiş olması, muhalefetin ortaya koyduğu bu kalabalıkların sokaklara dökülmesi, bu fotoğraflar Suriye halkı nezdinde, Suriye devleti nezdinde yeniden bir beklenti ortaya çıkarsa da seçim sonucunda ortaya çıkan tabloya ilişkin reaksiyonun çok da sert olmadığını görmekteyiz. Hı hı. Yani mevcut olanı kabullenme, sonuca saygı duyma ve Türk halkının ortaya koymuş olduğu bir iradedir. Bu iradeye saygı duyulması gerektiği yönünde bir hava ortaya çıktı. Hı hı. Bu da şunu gösteriyor ki madem ki mevcut konum değişmemekte, madem ki Türkiye'de bu siyasi yani ortamla yaşamak zorunda kalacağız, o zaman mevcut iktidarla hangi çerçevede ne yapılabilir? Özellikle mevcut iktidarın bu aşamadan sonra Rusya ile İran'la, yani Suriye'nin müttefikleri olarak kabul edilen bu iki önemli merkezi kuvvetle bu işbirliğini devam ettirecek mi? Hı hı. Verdiği sözleri bu sefer yerine getirecek mi? önümüzdeki dönemlerde yeni Astana, yeni Soçi süreçleri ve sahada netice alan sonuçlar yaşanacak mı? Bütün bunların beklentisi içinde. Başka önemli bir konuya değinmekte yarar var. Suriye Devleti'nin, biliyorsunuz Beşar Caferi'nin Birleşmiş Milletler hem Güvenlik Konseyi'nde hem Genel Kurulu'nda iki önemli konuşması oldu. Orada da Türkiye'yi, Amerika Birleşik Devletleri'ni, terör örgütlerini vesaire suçlayan konuşmalar da dinledik.
Hı hı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya Televizyonu'na NTV'ye vermiş olduğu mülakat esnasında da aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin Suriye, Amerika'nın telkinleri ve desteği ve açık bırakması sonucu onun teşvikiyle girdiği yönünde açıklamalar da duyduk.
Evet.
Şimdi o tarihte bu tespitlere katılmak mümkün ve doğru bir tespit. O tarihte hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan vesaire gibi ülkeler...
Ne değişti Mehmet Bey? Şimdi şu açıdan sözünüzü kesiyorum, kusuruma bakmayın ama... Biz daha seçimden önceki gün Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın, şimdi kazanan Cumhurbaşkanı'nın Suriye'nin tümünü kurtaracağız. Suriye'nin tümünü güvenliğe kavuşturacağız gibi söz, yani sadece Membiç değil, tümünü güvenliğe kavuşturacağız sözünü işittik. Yine aynı şekilde Membiç modelini Suriye'nin kuzeyinde diğer bölgelere yaymaktan bahsettik. Ama Membiç modeli zaten Amerika'nın modeli. Ben şunu anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Türkiye'den kaymakamlar, vali yardımcıları Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere atanıyor, PTT binaları. Biraz böyle sanki ilhak politikaları uygulanıyormuş gibi bir resim var. Bunu nasıl tersine çevrilebilir ve bu şu an Ankara'da hakim olan zihniyetle tersine çevirmek mümkünmüş. Çünkü son 3 senedir konuşuyoruz bunu. 3 senedir, 2 senedir olmayan bundan sonra nasıl olacak?
Şimdi birçok programda sizlerle de paylaşmıştık. Sahada bu siyasi süreci, ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek olan ana kuvvet güçtür. Yani silahlı kuvvetlerin ortaya koyacağı irade, savaş kapasitesi ve bundan sağlayacağı büyük askeri kazanımlardır. Bunun dışında yani silah belirleyici olacaktır. Bu işi silah çözecektir. Bu işi Suriye sahasında direnen, kararlı ve silahıyla birlikte uluslararası diplomasiyi, hukuku, siyaseti de çok iyi kullanan, etkili bir araç olarak devreye sokan kuvvet Suriye sahasının geleceğinde belirleyici olacaktır.
Hı hı.
Şimdi ilhak teriminden bahsettiniz. Bunu ben birçok yazımda da ifade ettim. Afrin, 1. Fırat Kalkanı, İdlib vesaire gibi konuları işlerken bu bölgelerde Hatay ilhakına benzer bir süreci mi yaşıyoruz diye bunu ilk sorgulayan yazıları kaleme aldım.
Hı hı.
Siz de buyurdunuz ve dikkat çektiniz. Oraya yapılan atamalar vesaire, işte oralarını ülkemizin valiliklerinin emniyet kurumlarına bağlamak, oradaki polisi bizim eğitmemiz, oradaki polisin kıyafetlerinde kendi bayrakları dışında Türk bayraklarının da olması, dün mesela tedavüle sokuldu, Afrin'de Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı vardı duvara, işlenmiş bir fotoğrafı vardı, indirildi, bunun yerine işte ÖSYO'nun Cumhurbaşkanı tebrik eden,
evet,
bir jesti olarak kabul edilen onun fotoğrafı asıldı. Şimdi eğer o saha boş ise, yani şunu tersten sormamız gerekiyor. Bunu Doktor Bessem Abu Abdullah 2 gün önce Suriye Resmi Televizyonu, Suriye Devlet Televizyonu'nda 3 saate yakın programda bunu da tartıştık, bunu sohbet ettik. Ve Doktor Bessem haklı olarak şunu sordu. Yani bir Suriyeli olarak ve Suriye Devleti'nde önemli bir müsteşar pozisyonda olan bir insan Suriye Devlet Televizyonu'nda Suriye halkına hitaben şunu soruyor. Ben o soruyu paylaşmak için bu konuyu açtım.
Evet.
Eğer orada siz askerinizle, bayrağınızla olamıyorsanız o boşluğu gelir birileri doldurur. Devletseniz o devletin yaptırım gücü olan kolluk kuvvetleriyle, kurumlarınızla o bölgede olamıyorsanız Türkiye'de gelir, Amerika'da gelir, Fransa'da gelir, Çin'de gelir, barbarı da gelir, uzağı da gelir, medenisi de gelir, mandacısı da gelir, orayı doldurur. Hı hı. Şimdi zaten bu sebeple Suriye'nin devlet başkanı Beşar Esad'ın daha önceki röportajlarında da NTV'ye de söylediği, Rusya NTV'sine de söylediği, Suriye'nin her karış toprağını kurtaracağız ve Suriye devletinin otoritesini Suriye'nin her karış toprağına götüreceğiz. Buna karşılık biraz önce sizin söylediğiniz Türkiye'den gelen açıklamalar, biz Suriye'nin tümünü kurtaracağız. Hı hı. Şimdi yapabiliyorsanız, hani Arapça'da çok meşhur bir deyim vardır. Firavun'a sormuşlar, seni kim firavun etti diye. O da demiş ki firavun, bana haddimi bildiren olmamıştı. Şimdi haddini bildiren olmadığı zaman o arzu ettiği açıklamaları yapabilir, sahaya girebilir. İmkanı varsa da değil Suriye'nin tümünü, Orta Doğu'nun tümünü de kurtarmaya yönelik açıklamalar yapabilir. Buna karşılık uluslararası hukukta meşru olarak kabul edilen bir devlet var. Kabul etsek de etmesek de, o otoriteyi tanısak da tanımasak da, böyle bir meşru devlet var. Bu meşru devletinde silahlı kuvvetleri var. Ayrıca bu silahlı kuvvetlerle birlikte hareket eden dünyanın önemli kuvvetleri var. Rusya gibi, İran gibi. Önemli ekonomik desteğini almış, istihbarat sahasında birlikte hareket ettiği Çin var. Şimdi bütün bu kuvvetlere karşılık sahada kendi plan ve ajandalarını hayata geçirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri var, Türkiye var, Suudi Arabistan var, başkaları var. Şimdi eğer siz Afrin'de değilseniz, yani Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e girdiğinde orada Suriye bayrağı yoktu. Hı hı. Orada Suriye askeri yoktu, Suriye polisi yoktu, Suriye devlet kurumları yoktu. Bu sebeple oraya girdiğinde dünyaya gerekçe olarak beni tehdit eden, meşru olmayan, terör örgütü olarak kabul edilen, hatta Suriye'nin kendi toprak bütünlüğüne zarar veren bir örgütü öne sürerek oraya girebildim. Şimdi şöyle bir varsayımdan hareket edelim. Bugün Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde olan bölgelere yönelik, hani Suriye'nin tümünü kimden temizleyecekler? Yani Suriye'nin tümünde El-Nusra'yı, IŞİD'i terör örgütleri olarak kabul edilen yapıları, YPG'yi mi temizleyecek? Yoksa Suriye'de mevcut olan tüm silahlı kuvvetlerin üzerine giderek, Suriye'yi temizleyerek birlikte hareket ettiği ÖSYM'i mi devredecek? Yani bu tür açıklamalar bence çok akıllı, çok ciddi ve ciddiye alınması gereken açıklamalar olarak görmüyorum. Ben şahsen...
Peki Membiç'te çalışması Türkiye'nin, burada bir değişiklik bekliyor musunuz siz? Şimdi çok açık bir biçimde tabii Amerikan Kongresi'nde, bütün Amerikan hükümetinde değil belki ama Rusya'dan S-400 alımı, işte Rusya ile işbirliği yapılması konularında rahatsızlık olduğu açık, kendileri dile getiriyor zaten. Ama Türkiye bir yandan da göbekten Batı dünyasına bağlı, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda NATO'nun üyesi olarak. Bu koşullarda Ankara'nın her şeye meydan okuyup bundan sonra Orta Doğu'da daha barışçı roller oynaması mümkün mü? Dün biz Membiç'te Amerika ile çalışmaktan çok memnunuz deyip yol haritası çıkartanların farklı bir yöne girmesi mümkün mü?
Şimdi Türkiye'nin daha önce de hep şunu ifade ettim. Tercihleriyle mecburiyetleri arasında gidip gelen bir siyasi pozisyon almakta. Bazen tercihleri yönünde ağır basan, bazen de geri adım atmak zorunda kalıp mecburiyetlere teslim olan bir siyasi iktidardan bahsediyoruz. Şimdi önce şu cümleyle tamamladıktan sonra Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde neler yapabileceğine yönelik bir yorumda bulunayım. Suriye'de bugün Güney Cephesi'nde çok önemli bir askeri tablo var. Bir gelişme yaşanıyor. Zaten bundan rahatsızlık duyulduğu için de İsrail'in Şam Uluslararası Havalimanı'na ve o bölgeleri yönelik yeni saldırıları da gündeme geldi. Şimdi Suriye ordusu şu kararı almış. Güney Cephesi, yani Ürdün, Filistin, İsrail, Suriye üçgeni tamamen temizlenecek. Son gelişmelere baktığınız zaman aynen Guta'da olduğu gibi yavaş yavaş etraf köyler, etraf kasabalar yavaş yavaş alınıyor ve esas merkez kuşatma altına girmiş durumda.
Hı hı.
Son haberlere baktığınız zaman bugün sabah itibariyle birçok En-Nusra, IŞİD vesaire gibi ve onlarla birlikte hareket eden örgüt militanlarının Ürdün sınırından Ürdün'e geçmeye çalıştıkları ve Ürdün askeriyle de çatışma yaşadıkları haberleri geliyor.
Hı hı.
Bunun yanı sıra özellikle o bölgede diplomatik çalışmalar sonucunda arabulucular sayesinde yüzlerce işte ÖSÖ'ye yakın militanı Suriye ordusuna geçtiği ve Suriye ordusuyla birlikte o çatışmalarda artık diğer örgütlere karşı savaştığı gerçeği var. Şimdi Güney Cephesi'nin kazanılması halinde Suriye ordusu çok süratli bir biçimde iki bölgeye odaklanacak. Bunun altını çizerek söyleyelim. Bir İdlib, iki Fırat'ın doğusu.
Hı hı.
Eğer Fırat'ın doğusuyla ilgili Rusya'yla henüz nihai bir karar alınmaz ise, bunun da altını çizerek söylüyorum, Fırat'ın doğusu ertelenecek ve esas Halep'in batısı, yani Afrin, Azez bölgesine yönelik, Fırat'ın batısında kalan bölgelere ama Halep'in üstünde kalan, buna Afrin de dahil, bölgelere yönelik askeri hazırlıklar yapılacak. Şimdi o halde soralım. Güney cephesi tamamlandıktan sonra bu bölgelere yönelen Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin kendi toprağında mevcut olan diğer silahlı yapılara karşı bu savaşını sürdürürken, eğer Afrin'e yaklaşan Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale mi edecek? Müdahale etmesinin gerekçeleri nasıl ortaya koyacak?
Hı hı. Savaş çıkar mı? Suriye ile Türkiye arasında savaş çıkabilir mi bu koşullarda?
Şimdi bunu ben çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum.
Hı hı.
Zira böyle bir savaşın Rusya-Amerika sahada Rusya-Amerika askeri ilişkilerine de çok olumsuz yansıyacağı aşikar.
Hı hı.
Ne Rusya-Amerika'da ne de Amerika-Rusya ile bu noktada bir savaşı arzuladıklarını sanmıyorum.
Hı hı.
Aksine Rusya ile Amerika arasında süregelen bu uzlaşı ilişkileri vesaire İran'la Rusya arasındaki ilişkilerde bile sıkıntı yaratmış. Rusya bu işi hani büyük devlet olma özelliğine binaen hem İsrail'le ilişkilerini, hem İran'la ilişkilerini, hem Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini stratejik müttefiklik veya stratejik ortaklık konsepti dışında çıkar ilişkisine dayalı olarak yürütmekten yana.
Hı hı.
Yani İran'la son dönemde Güney Cephesi ile ilgili, bu İsrail sınırı ile ilgili, oraya İranlıların yakın olmaması ile ilgili ortaya koyduğu tavra baktığınız zaman bu gayet net görülmektedir. Zira İsrail-Rusya ilişkilerinde de ticaret hacmine baktığınız zaman yüz binlerce Rus asıllı Yahudi'nin İsrail'de yaşıyor olması, bu sosyolojik gerçeklik, İran'ın da önemi. Bu sebeple Rusya Suriye sahasında İran gibi yaklaşamaz, Türkiye gibi yaklaşamaz.
Evet.
Rusya bu iki pozisyondan farklı bir pozisyon içindedir. Türkiye ile de, Amerika ile de, İsrail ile de, İran'la da aynı derecede, belki İran'la birçok operasyonda birlikte hareket etme zorunda olduğu için diğer ülkelere kıyasla sahada o işbirliği, Rus-İran işbirliği biraz daha aktif, dinamik iç içe geçmiş gibi görülebilir. Ama Rusya açısından bu husus çok önemli. Bir, Suriye'nin mevcut devletinin egemenliğine ve bu devletin egemenliğine asgari ölçülerde savaşa, askeri çözüme çok odaklanmadan siyasi bir çözümle bunu sağlayabilmek. Yapamıyorsanız yavaş yavaş askeri otoritenizi ortaya koyarak bu siyasi sonuca ulaşmayı hedeflemektedir.
Hı hı.
Bu Suriye devletinin çalışma konseptine de çok uygun. Ancak Suriye tarafı biliyorsunuz İran'la yaşadığı özel münasebetlerden dolayı Rusya'nın İran üzerine bu kadar gitmesinden de hoşnutluk duymamaktadır. Onun da altını çizelim. Bu sebeple Türkiye'nin Suriye sahasında Rusya'yı es geçerek, Rusya'yla oturup anlaşmadan Amerika'yla işte bu çözüme gidebilir. Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Münbiç misali hangi çözümü ortaya koyacak? Yani Fırat'ın doğusunda mevcut olan YPG kuvvetlerinin silahsızlandırılması mümkün olabilecek mi?
Hı hı.
Orada silahsızlandırılan binlerce YPG'li silahsız YPG olarak siyasi hayatına mı katılacak? Türkiye tarafından bu formül kabul edilecek? Yoksa silahlı ve silahsız o yapı terör örgütü olarak kabul edilip çözüme mi gidilecek? Çözüme gidilecekse bu çözüm nasıl olacak? Yani buharlaşacaklar mı bunlar? Başka bir toprak coğrafyasına mı taşınacaklar?
Hı hı.
Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde Münbiç misali bir çözüme yanaşmaz. Münbiç'i kabul etmesinin en önemli sebebi Türkiye'nin Rusya'dan, İran'dan, Çin'den biraz uzak tutulmasıdır. Tavizler karşılığında Türkiye ile olan münasebetlerini sürdürmesidir. Ama görün bu kesinlikle gerçekleşecek. Çünkü Suriye sahasının gerçekliğiyle, real politikalarıyla yakından ilgisi var. Suriye sahasının mecburiyetleri Türkiye'yi Rusya ile birlikte çok daha samimi ve olumlu adım atmaya zorlayacaktır. Hı hı. Arzu ettiği kadar bu meseleyi Batı ve Amerika ile çözmek istese de Rusya'yı, İran'ı, Suriye'yi bu işin dışında tutarak belki Amerika ile sağlayacağımız çözüm paketi Rusya ile Amerika arasında da denge politikalarını gözeterek Türkiye olarak yalnız başıma ben Suriye sahasında bir kuvvet olma arzusunu yaratabilirim veya gerçekleştirebilirim. Bunu da arzulasa bunun olma ihtimali sıfır bile değildir.
Peki.
Sıfırdan daha aşağıdadır.
Hı hı.
Hele ki Afrin'i, İdlib'i, Fırat'ın batısını, Hatay misali bu süreç sonucunda ben fırsatçılık yaratarak, fırsat kollayarak bu bölgeleri de 1939'da Hatay'ı Türkiye'ye ilhak ettiğim gibi bölgeleri tedricen Türkiye'ye katarak, Türkiye'de yaşayan birkaç milyon Suriyeli de oraya aktararak onlarla birlikte kuracağım bu köprüler sayesinde o bölgeleri Türkiye tarafından idare etme vesaire gibi plan ve projeler Türkiye'nin bindiği dalı kendi eliyle kesmesi demektir.
Hı hı.
Ve Suriye sahasında düşmanlarını arttırması demektir.
Evet.
Çünkü bu işi Suriye sahasında kiminle yapacaktır? ÖSÖ'yle yapacaktır. Doğru değil mi? Yani ÖSÖ dışında Suriye sahasında bunu kimlerle yapacaktır? Veya ÖSÖ'nün denetiminde olan bölgelerde yaşamak isteyen buradan dönecek insanlarla bunu yapacaktır. Peki bunların oradaki mevcudiyetinin oranı nedir?
Evet.
Bunların elinde oraları koruyabilecek o askeri güç var mıdır? Yok. Peki TSK o güç oluşuncaya kadar ve o bölge Türkiye entegrasyon edilinceye kadar askeri varlığını o bölgede sürdürecek mi? Varsayalım ki sürdürmeye karar verdi. Peki Güney Cephesi'nden sonra o bölgeye yönelik operasyonlar başlatacak olan Suriye Silahlı Kuvvetleri ile o bölgede karşı karşıya geldiğinde ne yapacaktır, nasıl bir karar alacaktır?
Evet.
Meşru devlete ve ordusuna karşı buraya gelemezsin, benim desteklediğim örgütlere yönelik operasyon yapamazsın mı diyecektir?
Şimdiye kadar öyle dediler ama.
Tamam, çünkü şu ana kadar henüz Suriye Silahlı Kuvvetleri ve onunla birlikte hareket edenler, henüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve onunla birlikte hareket edenlerin coğrafyasına dinamik olarak girmiş değil.
Değil, evet. Göreceğiz. Biraz süremizi aştık ama epey de uzun anlattınız. Çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet Yuva'ya. Daha göreceğiz tabii ama siz diyorsunuz ki bu işin sonunda Suriye'deki gerçekler, hakikatler Türkiye'yi buna zorlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmak istese bile bunun imkanı, ihtimali bu şekilde yok diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için.
Ben teşekkür
için.
Ediyorum.
Profesör
sağ olun,
Mehmet
hayırlı
Yuva.
Yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Evet, Profesör Mehmet Yuva ile konuştuk Şam Üniversitesi'nden. Türkiye'deki seçimlerin sonucunda uygulanacak yeni Suriye politikasını herkes merakla bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bir değerlendirme bu konuda almış olduk önümüzdeki günlerde. Başka değerlendirmeler de mutlaka çıkacaktır. Toz duman yatıştıktan sonra. Efendim, bütün kış söyleşiler yaptık. Eksende buradaydık. Dünyayı takip etmeye çalıştık birlikte. Ben biraz nefesleneceğim Temmuz ayı için. Bir aylık bir iznim var ama daha sonra burada olacağım. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın diyelim. Eski bandodan Sarhoş Dünya'yla veda edeyim size.
Derdimi kimlere anlatsam, bana kim yardım edebilir ki? Derdimi kimler anlasın? Biri benim canımı alsın. Bu akşam biçeceğim, yerlere düşeceğim. Seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan, öleceğim. Biçeceğim, yerlere düşeceğim. Seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan, öleceğim. Eve dönmeyeceğim. İçeceğim, söveceğim ama hiç eve dönmeyeceğim. Geçiyor ve kalbim sıkışıyor. Mideme kramplar giriyor. Beni her şey sarhoş ediyor. İçiyorum diye kızıyorsun ama bu dünyayı nasıl kaldırayım başka? Bu akşam biçeceğim, yerlere düşeceğim. Seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan, öleceğim. Biçeceğim, yerlere düşeceğim. Seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan, öleceğim. Eve dönmeyeceğim. İçeceğim, söveceğim ama hiç eve dönmeyeceğim. Yerlere düşeceğim, seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan, öleceğim. Biçeceğim, yerlere düşeceğim. Seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim. Çık git hayatımdan, öleceğim. Eve dönmeyeceğim. İçeceğim, söveceğim ama hiç eve dönmeyeceğim.